baş tacı. Ve baş tacı başlıyor. Didem Güneri ve Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Kimle çalışıyoruz? Safa Aktan'la çalışıyoruz şu anda teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu sizlerle birlikte olacağım sevgili dinleyenlerimiz. Yaklaşık bir saat boyunca 090-312-463-3421 ve 463-3419 telefon numaralarımız. Instagram hesabımız da var, bastaci alttan uzun çizgi. Bizi www.turkieninsesiradyosu.com adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Şu anda dinlendiğimizi biliyoruz zaten. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, çok önemli konularımız var bugün. Baş tacında konu edeceğimiz Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu bizimle birlikte olacak. Ankara'daki, Türkiye'deki en önemli isimlerden birisi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı kendileri. Konuşacağız, kalbimizden bahsedeceğiz. Kalp kırıklıklarımızdan değil aslında da başka şeylerden, tahmin edersiniz. Ve sonrasında da bir meraklı, mutlu bir mutfak var. Bizim merak ettiklerimizi yanıtlayacak mutlu mutfakta doçent doktor Aybüke Ceyhun Sezgin bizimle olacak ve onunla da konuşacağımız çok farklı konular var tabii. Ama önce bir şarkı dinleyelim bakalım. İki tatlı söz edelim şöyle Ayla Algan'dan.
Biri gülerken şurada bir başkası ağlar. Biri ölür köşede ötekisi doğar. Bilmiyoruz çok zaman hayatta neler var. Dertler biter başlar mutluluklar. Sevgi koca bir bütün herkesin payı var. Sen de al nasibini doyuncaya kadar. Sanma yalnız paramız her kapıyı açar. İki tatlı söz aynı işi yapar. Ki gelmişiz biz burada yaşamaya, neden düşman gibiyiz zavallı dünyaya? Bugün mutluluk veren yarın ıstırapsa, suçlama hiç kimseyi sen kendinden başka. Madem ki gelmişiz biz burada yaşamaya, neden düşman gibiyiz zavallı dünyaya? Hayatı zehir eden bizleriz aslında. Bırak geçsin ömürler hep gül oynaya. Sevgi koca bir bütün herkesin payı var. Sen de al nasibini doyuncaya kadar. Sanma yalnız paramız her kapıyı açar. İki tatlı söz aynı işi yapar. Madem ki gelmişiz biz burada yaşamaya, neden düşman gibiyiz zavallı dünyaya? Bugün mutluluk veren yarın ıstırapsa, suçlama hiç kimseyi sen kendinden başka. Madem ki gelmişiz biz burada yaşamaya, neden düşman gibiyiz zavallı dünyaya? Hayatı zehir eden bizleriz aslında. Bırak geçsin ömürler hep gül oynaya.
Sorularınız ve önerileriniz için biz buradayız. Çift 090-312-463-3419 Çift 090-312-463-3421 Bekliyoruz. Dinleyenlerimiz, yeni yıla bir hafta kaldı. Her yeni yıl öncesinde olduğu gibi yeni kararlar, planlar yapılmaya başlandı. Bu kararlar herkes için farklı olsa da hepimizin dileği sağlıklı bir yıl geçirebilmek. Öyleyse alacağımız kararlar da gelecek yıl daha sağlıklı olmak yolunda olabilir. Sağlığımızla ilgili şikayetlerimizden kurtulmak, kilo vermek, hangi yaşta olursa olalım dinç kalmak, hatta gençleşmek ve pilatese başlamak elbette bunlardan biri. Sevgili Bilge şu anda beni dinliyor biliyorum ve bunların hepsi aslında bizim elimizde, bizim irademiz dahilinde. Elbette bizim irademiz dahilinde olmayan şeyler de var. Kalbimizden bahsediyoruz. bahsedeceğiz demiştik ya, kalp kırıklıkları şöyle bir kenarda dursun. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu hocamız bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Evet, kalp dediğimizde hayatın başlangıcı ve sonu mudur hocam? Nasıl tanımlarsınız siz bu organı?
Çok güzel tanımladınız, evet. Yani sonuçta herkes kalp durması sonucu hayata veda eder. Ve kalp bir otomobilin motoru gibi bizi bir ömür boyu taşıyan çok önemli bir organ. Dolayısıyla ona ne kadar iyi bakarsak o kadar iyi.
Şimdi bir de başlangıcı dedim ya, hayatın başlangıcı. Hani ilk böyle anne olanlar bilir. İlk gebelik, evet, zamanı kalp atımı duyuluyor. Minik minik minik bir hareketin olması işte orada tabii bütün başlangıcın, müjdenin aslında ta kendisi oluyor. Ve o kalbi işte doğum sonrasında bir şekilde korumamız gerekiyor. Demek korunması gereken organlardan biri mi kalp hocam?
Tabii, yani her organ gibi sonuçta kalbimiz de yıllar içinde yıpranıyor. Bu yıpranmanın derecesi bizim sağlık durumumuzu belirliyor. Yani kendimize iyi baktığımız takdirde yıpranmayı en az düzeyde tuttuğumuz zaman daha sağlıklı, daha enerjik, daha kaliteli bir yaşam süreriz. Ama kalbimize iyi bakmazsak bu derhal bizim yaşam kalitemize yansıyor.
Evet. Peki biz kalbimize iyi bakabilmek için ne yapmamız lazım?
Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim, en önemli şey, belki çok az insanın aklına gelen ya da ilk aklına gelen şey olmayacak bu, ama hareket. Yani hareketli bir yaşam kalp sağlığının en önemli sigortası diyebiliriz. Ve yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki günde 4 saatten fazla televizyon izlemek ya da bilgisayar başında hareketsiz çalışmak risk faktörü olarak günde bir paket sigara içmeyle aynı düzeyde. Dolayısıyla hareketli bir yaşam çok çok önemli.
Evet, bunun dışında tabii hareketli bir yaşam, ama beslenmeyi de bir kenara koyabilir miyiz?
Tabii yani, beslenme ikinci ve çok önemli bir faktör. Sonuçta kötü beslenme bizim başta kalp olmak üzere bütün organlarımızı etkiler. Şimdi şöyle bir şey var, son 50-60 yıl içinde bizim beslenme alışkanlıklarımız çok değişti.
Evet.
Yani 1950'li yıllara kadar günde ortalama 2 öğün yemek yenirdi. Ne zaman ki 1. ve 2. Dünya Savaşları bitti, dünyada bir bolluk ve refah dönemi yaşandı. 2 öğün 3'e çıktı, porsiyonlar büyüdü, yetmedi. Ara öğünler, atıştırmalıklar devreye girdi. Nitekim o yıllardan sonra obezite, şeker hastalığı ve kalp damar hastalıklarında 3-5 kat birden artış oldu. Demek ki bu modern beslenme dediğimiz beslenme tarzı normal değilmiş. Yapılması gereken şey fabrika ayarlarımıza geri dönmek.
Yani
daha doğal yemek, daha az yemek, daha kalori yoğunluğu olmayan gıdalar ve bizi genç ve sağlıklı tutan şeyler vitaminler, mineraller ve antioksidanlar. Bunlar da bitkisel gıdalar da var.
Evet.
Şimdi hayvansal gıdalar da bizim beslenmemizin bir parçası. Fakat sanıldığı kadar yani önerildiği kadar yenilmesi çok sağlıklı bir şey değil.
Hayvansal gıdalar.
Evet. Yani özellikle çocukluk çağı, büyüme çağı tamamlandıktan sonra ki biz bunlara 20'li yaşlar diyelim. Bu yaşlardan sonra bizim hayvansal proteinlere olan ihtiyacımız dramatik şekilde azalıyor. Şimdi büyüyecek bir tarafımız kalmayınca ve aynı düzeyde hayvansal protein ve yağ aldığım zaman bu sefer bunlar bizi hastalandıran ve yaşlandıran faktörler haline geliyor. Hayvansal gıdaların en önemli özelliklerinden bir tanesi yoğun oranda doymuş yağlar ve kolesterol içermeleri.
O zaman mesela doymuş yağdan arındırılmış bir hayvansal gıda, yani doymuş yağ az olan bir hayvansal gıda işimize yarar mı?
Yani tabii tercihen öyle olması lazım. Hani yağsız etler daha sağlıklı etler, ancak sorun sadece yağlarda değil, proteinin kendisinde. Şimdi çok ilginç bir evrimsel mekanizma var metabolizmamızda. Eğer biz bol miktarda protein yersek, hı hı, bunlar kanımıza amino asitler olarak geçiyor. Hı hı. Kanda amino asit düzeyinin yüksek olmasını bizim metabolizmamız bir bolluk dönemi olarak algılıyor. Hı hı. Ve bütün canlılarda olduğu gibi bolluk dönemleri üreme ve gelişme ile değerlendirilir. Evet. Ve karaciğerimizden ve beynimizden büyüme hormonları salgılanır. Hı. Özellikle karaciğerden salgılanan IGF-1 diye bir hormon var. Hı. O bizim hücrelerimize büyüyün, gelişin, çoğalın mesajı veriyor. Hı. Şimdi bir yaştan sonra bizim büyüyecek tarafımız kalmayınca, evet, bu mesaj hücrelere kanserleşin olarak geliyor. Hı. Evet. Bütün bilimsel çalışmalar hayvansal gıda tüketimiyle kalp damar hastalıkları ve kanserler arasında birebir bir ilişki olduğunu, hı-hı, gösteriyor. Hı-hı. Dolayısıyla bir yaştan sonra hayvansal gıda tüketimimizi azaltmakta büyük fayda var. Ama buna karşılık yine bizi genç ve sağlıklı tutan, hı-hı, vitamin, mineral, antioksidanlardan zengin, hı-hı, bitkisel gıda tüketimine ağırlık vermemiz lazım. Hı-hı. Nedir bunlar? Her türlü sebze, her türlü salata, hı-hı, bakliyat, mantar gibi gıdalar.
Ama meyveyi demediniz mesela.
Meyve de var. Meyve ama de bu işin içinde. Ama kontrollü mü? Tabii. Şimdi şöyle, hep bana sorulur. İşte ben çok meyve yiyorum, kilo veremiyorum. Halbuki çok sağlıklı. Hı. Şimdi bir şey faydalı diye daha fazlası daha faydalı değil.
Evet.
Günde bir portakal yerseniz süper faydalı. Tamam. Günde bir kilo portakal yerseniz yakın zamanda şeker hastası olursunuz. Yani, hı hı, her şeyi ölçülü. Tabii. Azı karar, hı hı, çoğu zarar demiş atalarımız. Hı
hı. Evet. Bizim hani Türk toplumunda genetik kodlarımızda da var hocam. Hani etten uzak durmamız çok kolay bir şey değil aslında.
Doğru.
Sizin bahsetmiş olduğunuz hani Akdeniz beslenme türüne yakın bir beslenme anladığım,
evet,
kadarıyla.
Doğru.
Salatalar, sebzelerin olduğu. Belki hani balık bize bu konuda yardımcı bir protein olabilir mi?
Doğru, doğru.
Her yani, türlüsü mü balığın?
Yani şimdi tabii bu şey konusunda bir tartışma var. Kültür balıklarının ne kadar, hı, sağlıklı olduğu konusunda. Onlar da sağlıklıdır. Yani, hı, onlar zararlı demiyorum. Hı hı. Öte yandan büyük balıkların, yani uzun ömürlü balıkların zaman içinde denizlerdeki bir takım ağır metalleri, cıva gibi, hı hı, şey gibi metalleri biriktirdikleri ve dolayısıyla zararlı olabileceği söyleniyor. Hı. Yani maalesef geçen yıllar her şeyi kirletti, kalitesini bozdu. Ona da yapacak çok fazla bir şey yok. Ama Amerikan Kalp Derneği, hı, haftada 2 gün balık yenmesini resmen önermekti.
Çok
yani
güzel.
O bizim beslenmemizin kalp ve beyin sağlığının, hı, en önemli unsurlarından bir tanesi.
Peki yumurta ile ilgili yaklaşımınız nedir hocam sizin?
Şimdi bu geçen sene katıldığım bir televizyon programında bunu sordular. Dediler ki hocam aklımız karıştı. Yumurta faydalı mı, zararlı mı? Dedim ki haftada 2-3 yumurta yiyorsanız çok faydalı. Hı hı. Günde 2-3 yumurta yiyorsanız çok zararlı.
Öyle mi?
Tabii ki.
Her sabah mesela 2 yumurta yiyen biriyim ben. Zararlı yani, mı benim için bu?
Ben tavsiye etmem.
Öyle mi? Ben ne gibi bir zararı olabilir hocam peki?
Sonuçta yüksek oranda
protein,
doymuş yağ.
Doymuş yağ.
Ve şey var, kolesterol var içinde.
Hı hı.
Şimdi kolesterol ile kalp hastalıkları arasındaki ilişki biraz tartışmalı. Eskiden, hı, kolesterol eşittir kalp damar hastalığı diye bilinirdi. Ama yıllar içinde gördük ki her kolesterolü yüksek olan kalp hastası olmuyor.
Evet.
Kolesterolü düşük olanlar da kalp hastalığından muaf değiller.
İşte ben az evvel size onu söyleyecektim. Babamla ilgili bir şey söyledim size yayınımızdan önce. Mesela son derece kilolu bir insan, HDL'si, LDL'si falan her şey yolunda ama bypass'a gitti.
Evet. Şimdi yine birkaç sene önce katıldığım bir televizyon programında, bir tartışma programında şunu söyledim. Ben kalp cerrahıyım. Bana gelen hastalar koroner arter hastalığının son safhasına gelmiş hastalar. Yani, hı hı, ilaçla, beslenmeyle, anjiyoplastiyle tedavisi mümkün olmayan, hı hı, son çare olarak bıçak altına yatacak hastalar. Şimdi yıllar içinde gördük ki koroner bypass'a gelen hastaların büyük çoğunluğunun kolesterolleri normal.
Evet.
Demek ki bu onları hasta olmaktan koruyamamış.
Evet.
Halbuki bu bizim zamanında öğrendiklerimize ters. Yani kolesterol eşittir koroner arter hastalığı denirdi. Şimdi o zaman şöyle bir soru akla geliyor. Neden benim damarlarıma kolesterol oturuyor da sizinkine oturmuyor? Bunu belirleyen faktör enflamasyon dediğimiz bir faktör. Yani yangı.
Bu kişiye özgü bir şey midir?
Hayır, bu hepimizde olan bir şey.
Tamam.
Enflamasyon şöyle. Bir sivrisinek bir tarafınızı ısırdığı zaman oluşan kızarıklık bir enflamasyon.
Hı-hı.
Nezle olduğunuz zaman burnunuzun kızarması, şişmesi
tamam.
bir enflamasyon.
Hı-hı.
Bir şeye alerjiniz var, bir tarafınız kabardı, bu bir enflamasyon. Enflamasyon gerekli ve sağlıklı bir reaksiyon.
Tabii, vücudun bizim, verdiği bir tepki.
Evet, bağışıklık sisteminin Hı-hı. yabancı olarak algıladığı maddelere karşı Hı-hı. verdiği bir reaksiyon.
Tamam.
Şimdi bir de kronik enflamasyon var.
Hmm.
Kronik enflamasyon gözle görülmeyen, bütün dokuları ve özellikleri damarları tutan bir enflamasyon.
Evet.
Bu nereden kaynaklanıyor? Birinci nedeni sağlıksız beslenme.
Hmm.
Hayvansal ağırlıklı beslenme enflamasyona neden
Yine
olur.
Yine geldik buraya.
Trans yağlar, yani suni yağlar enflamasyona neden olur. Suni tatlandırıcılar, gıda katkı maddeleri, sigara, alkol, stres bunlar hepsi enflamasyona neden oluyor. İşte belirleyici faktör bu. Eğer sizde enflamasyon varsa damarlarınızda...
Ki vardır şu anda anlattıklarımızdan.
Mutlaka vardır hepimizde. Kolesterol geliyor, aklı sıra orayı tedavi etmeye yerleşiyor. Eğer sizde enflamasyon yoksa... Kolesterol gelip oraya yerleşmiyor. Yani bizim kolesterolü 300, 400, 500 olup anjiyo yaptığımız zaman koroner damarları anjiyosu pırıl pırıl çıkan dünya kadar hasta var.
Evet.
Yani belirleyici faktör
enflamasyon.
Ve
ama kolesterol de haksız burada. Yani niye ona öyle bir görev verilmiş mi? Sen orayı iyileştir diye mi gidiyor
tabii,
oraya?
Tabii kolesterol bizim bütün dokularımızın yapı harcı. Bütün hücrelerimizin duvarları kolesterolden oluşur.
Evet.
Beynimizin yarısı kolesterolden oluşur. Bütün hormonlarımızın yapısında kolesterol molekülleri var.
Evet.
Kolesterol hayati bir madde.
Evet.
Ama dediğim gibi bu kolesterolün bir takım programlanmış görevleri var.
Evet.
O görevlerin içinde tamirat görevi var.
Bu da var yani evet. Şimdi, enflamasyon varsa oraya gidiyor. Oraya
enflamasyon biz yaratılırken,
zaten
biz var. Evrimsel gelişimimizi şey yaparken enflamasyon diye bir faktör hesaba katılmamış. Çünkü o zamanlar suni beslenmeydi, sigaraydı, şuydu, buydu filan yoktu hayatımızda.
Doğru.
Yani koroner arter hastalığı esasen modern çağların bir hastalığı. Yani 1900'lü yıllara kadar koroner arter hastalığı öyle tek tük görülen bir şeydi. Bugün dünyadaki olduğu gibi Türkiye'de de bir numaralı ölüm sebebi koroner arter hastalıkları.
Evet.
3 kişiden birisi koroner arter hastalığından ölecek. Bu istatistik.
Evet. Şimdi hocam son zamanlarda en çok konuştuğumuz konulardan birisi belki COVID ile ilgili kalp ilintisi. Tabii yapılan aşıların kimi zaman onları suçluyoruz. Ya da hastalığın kendisiyle ilgili problem var. Yok pıhtılaşma, yoğunlaşıyor falan. Biraz da bunu anlatır mısınız bize?
Valla şimdi bu konuda kesin, somut bir bilgi yok. Yani şöyle, bu o kadar yeni bir hastalık ki.
Evet.
Hepi topu 2,5 senelik bir geçmişi var. Dolayısıyla bu hastalığı yeterince öğrenecek vaktimiz olmadı. Ve de üstelik bu öyle bir meret ki her gün yeni bir özelliği çıkıyor ortaya. Şimdi bir influenza enfeksiyonu yani bir grip enfeksiyonunu ele alalım. Biz 100 senedir bu enfeksiyonu biliyoruz. Nasıl başladığını, nasıl bulaştığını, nelere neden olduğunu her şeyini biliyoruz. Ve buna yönelik de işte önlemler, tedaviler geliştirilmiş. COVID virüsü yepyeni bir şey olduğu için her gün yeni bir özelliği ortaya çıkıyor. Üstelik sürekli mutasyona uğradığı için özellikleri değişiyor. Şimdi COVID ilk ortaya çıktığında akciğerlere oturan, zatüreye, pnömoniye neden olan ve bu yolla da insanları hastalandıran, öldüren bir ajan olarak biz bunu zannettik. Fakat çok kısa süre içinde anladık ki COVID'in asıl hedefi damarlar. Her türlü damarlı organı hedefliyor. Vücudumuzdaki en damarlı organlardan bir tanesi kalp, de akciğer ve kalp. Şimdi dolayısıyla bu hava yoluyla bulaştığı için ilk durak akciğerler oluyor. Evet. Akciğerlerin önce damarlarını tutuyor. Sonra damarlarda yaptığı değişiklikler nedeniyle zatüreye, pnömoniye neden oluyor vesaire vesaire. Ama aylar, yıllar içinde gördük ki bu esasen bütün damarları tutan bir hastalık. Ve nitekim COVID'in en hızlı seyrettiği günlerde hiç risk faktörü olmayan nispeten genç insanlarda beyin damar tıkanmasına bağlı felçler ve yine risk faktörü olmayan nispeten genç insanlarda kalp krizleri görmeye başladık. Hastanın ailesinde kalp yok. Risk faktörlerine bakıyorsunuz. Şekeri normal, kolesterol normal olmak. Ve COVID'in ağırlığına göre de değişiyor bu. Yani illa ağır bir COVID geçirmek gerekmiyor. Kişi hafif bir COVID geçiriyor. Bir hafta, iki hafta, üç hafta neyse hasta yatıyor. Sonra iyileşiyor. İşine gücüne gidiyor, dönüyor. Tamam bu geçti, bitti derken küt arkasından bir kalp krizi geliveriyor. Ve o zaman yeni yeni anladık ki COVID'in damarları tutması nedeniyle damarlarda bir enflamasyon oluyor. İşte yine döndük enflamasyon hadisesi.
Evet.
Damarlarda enflamasyon olunca bu damarlara pıhtı oturması şansı da artıyor. Bu sefer kanın pıhtılaşma eğilimi artıyor. Ve ince damarlardaki işte kalbi, gözleri, böbrekleri besleyen ince damarlar bu hadiseye yakalandığı zaman buralarda damar tıkanıklıkları ve ona bağlı çok ciddi hastalıklar ortaya çıkıyor.
Evet. Demek ki COVID'le bağlantısı, yani COVID'in buna sebep olmasının da açıkça damarları hedef alıyor olmasından olduğunu anlamış oluyoruz. Peki hocam, bunun dışında örneğin siz kalple ilgili, hani biz diyoruz ki sağlıklıyız, evet bir şeyimiz yok. Ama hani sağlıklı olduğunu düşünen bir insanın da gidip arada muayene olması gerekir mi? Yoksa bir sıkıntınız yoksa gerek yok mudur?
Yok, mutlaka gerek var. Benim kitabımda da bahsediyorum. 45 yaşından sonra her erkek, menopozdan sonra her kadın potansiyel koroner arter hastasıdır. Yani şu anda iyiyim, sağlıklıyım, buna güvenip bunun ilelebet böyle gideceğini düşünmek biraz saflık olur.
45 yaşında erkekler için... Ve 45'ten sonra orta yaşa adım atanlar için yol haritası ve genç kalmanın sırları. Sizin kitabınız bu. Bu kitapta mı anlatıyorsunuz bunları?
Bu kitapta da anlatıyorum. 30 günde 10 yıl isimli kitabımda da anlatıyorum.
30 günde 10 yıl geri mi gidiyoruz?
Evet.
Ay, hemen söyleyin ama o hap niyetine yani.
Evet. Bu çok geniş bir konu. Kısaca bahsedebilirim. Ama... Önce ilk sorunuza cevap vereyim. Tamam. İşte dediğim gibi 45'ten sonra Dünya Sağlık Örgütü 45 ile 59, şimdilerde 65 deniliyor. Bu dönemi orta yaş olarak kabul ediyor. Şimdi bu niye önemli? Niye 44 değil de 45, 45 değil de 46? 3 aşağı 5 yukarı kronik hastalıklar dediğimiz bütün hastalıklar bu dönemde ortaya çıkıyor. Yani... Metabolizmanın yavaşlaması, insülin direnci, şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, hatta kanserlerin büyük bir kısmı işte bu 45-65 arasındaki orta yaş döneminde şey yapıyor. Yani orta yaşlar esasen bir mayın tarlasında yürümek gibi. Dolayısıyla benim kalbim sağlam, şimdi iyiyim, bu böyle gitmeyecek. Yani bu konuda garanti tamam. verebilirim.
Peki kadınlarda da mesela menopoz östrojen mi koruyucu kalbi damarları ya da?
Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Menopoza kadar hanımlar Allah tarafından torpilliler.
Evet.
Çünkü hormonların koruması altındalar. Ama menopozla birlikte bu koruyucu hormonlar devreden çıkınca kadınlarda da erkeklerde görülen hastalık ilerleyişi erkeklere göre daha hızlı ilerliyor. Hatta. Ve 60-65 yaşına gelindiğinde kalp hastalıkları ve kanserler yönünden kadınlar erkeklerle aynı seviyeye geliyorlar.
Evet.
Dolayısıyla özellikle menopoz sonrası hanımların bu konuda ekstra dikkatli olmaları gerekiyor.
Tamam. Peki son hap olanı 30 günde 10 yıl.
30 günde 10 yıl benim 2015 yılında yazdığım bir kitap. Bu kitap 30 günde 10 yılın esprisi metabolizmamızı 10 yıl geriye çevirmek. Metabolizmamızı normalleştirmek ve bu sayede de gençliğimizi uzatmak.
Metabolizma hızımızı artırmak.
Evet.
Tamam.
Şimdi bu kitabın ve bu programın ana fikri aralıklı oruç.
Tamam.
Şimdi aralıklı oruç ve aralıklı oruç sonucu oluşan otofaji gençliğin sırrı.
Hücre yenileniyor.
Evet. Bu çok çok önemli bir konsept. Şimdi ben bunu 2015 yılında ilk yazdığımda pek ilgi görmedi. Hatta çok ciddi eleştiriler aldım. Hoca yaşlandı herhalde, kendini dine verdi, oruçtan bahsediyor demeye başladılar. Kimisi dediler ki bu nasıl bir cehalet, o yön atlanır mı? İşte aç kalmak çok zararlıdır dediler. 1,5 sene sonra Nobel Tıp Ödülü oruç ve otofaji konusunda araştırmalarıyla ünlü bir Japon bilim adamına verildi. Ve bu konsept bütün dünyada patladı.
Demek neymiş?
Evet. Ve 2 sene önce beni kıyasıya eleştirenlerin hepsi ağız değiştirip haftada 2 gün oruç tutun çok faydalı. Günde 2 öğün yeter demeye başladılar. Şimdi buradaki hadise şu. Bizim 200 bin yıllık bir evrimsel gelişimimiz var. Ve bu süre içinde günde 3 öğün yemek diye bir şey hiçbir zaman olmadı. İnsanlar hep bolluk ve kıtlık dönemleri yaşadılar. Buna bağlı açlık ve tokluk dönemleri yaşadılar. Bizim metabolizmamız açlık dönemlerini kendi lehine kullanmayı öğrendi ve adapte oldu. Biz belli bir süre kalori almayınca hücrelerimiz diyor ki bir kıtlık durumu var, ben buna karşı bir önlem alayım diyor. İlk yaptığı şey hücre içinde bir temizlik. Ortaokul, lise, biyoloji derslerimizi hatırlayacak olursak hücre anlatılırken hücrenin çekirdeği, mitokondrileri, şusu busu derken bir de hücrelerimizin çöpçüleri vardı, lizozomlar. Bu lizozomlar belirli dönemlerde hücre içinde bir temizlik operasyonuna girişir.
Tamam.
Yağ damlacıklarını yer, efendim eskimiş, DNA'sı bozulmuş proteinleri, organcıkları yer. Enerji olarak kullanır, yerine tazeleri yapılır.
Tamam.
Yani otofaji, kelime anlamı kendi kendini yemek. Ama konsept olarak bir temizlik, geri dönüşüm ve bu da 14-15 saat kalori almamayı gerektiriyor.
Hiç kalori almamak,
evet.
Sıfır.
Ve bunu mesela benim kitabıma, programıma 16 saatlik açlık diyeti diyenler var. Kesinlikle yanlış.
Gerek yok.
Şöyle ki akşam 8'den sonra bir şey yenilmiyor ki kimsenin yememesi lazım.
Tabii.
Kahvaltıyı atlayıp ilk öğünümüzü öğlen ediyoruz. Yani sabah saatlerinde hepi topu 4-4,5 saatlik bir oruç süremiz var. Ama bu orucun da Ramazan orucundan farkı, bu süre içinde su, şekersiz çay, kahve içmek serbest.
Tamam.
Şimdi bu sabahki o 4 saatlik oruç sırasında ki kalori almamamızın 14. 15. saatinde hücrelerimizde otofaji başlıyor. Bu otofaji dediğim gibi sağlığın ve genç kalmanın anahtarı. aynı zamanda birçok kronik hastalıklardan kurtulmanın da tedavi yöntemi.
Çok güzel.
Yani bu sayede hücrelerimizde insülin direnci geriliyor. Hı hı. Süratli bir kilo verme süreci oluyor, son derece sağlıklı. Hı hı. Enflamasyon düşüyor ve yine bu dönemde gençlik hormonları denilen sirtuin genleri aktive oluyor ve gençlik hormonları salgılanıyor.
Evet.
Yani genel anlamda son derece sağlıklı bir süreç.
Harika.
Şimdi biz aralıklı orucu sağlıklı bir beslenme ve hareketli bir yaşamla birleştirdiğimiz zaman
daha ne istiyorum? Bir şey olursa da Allah'tan artık bundan sonra biz elimizden geleni yaptık. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok gerçekten kıymetli bir sohbetti bizim için. Hele ki sizin gibi özel bir insandan, Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu'ndan bunları dinledik. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı. Yeni yılda tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Olabilir mi acaba?
İnşallah, memnun olurum.
Tamam, inşallah. Çok teşekkür ederiz.
Kısacık bir mektupla beni terk etmiş. Ne kadar mutluydum, oysa Tanrı şahidim. Her şey dünyaya ait, ben ona aidim. Dön, sen ne dersen de tamam. Bitmişim halim yaman. Bir sendin derdimi anlayan. Gözlerinle dey, o zaman hallolur her şey. Her şey hallolur taz tamam. Her şey hallolur taz tamam. Tamam, haklıydı belki de, değiştim. Söz ver ne olur hiç değişme demiştim. O zaman başkaydı her şey, şimdi sakinim. Bu dünyayı sevmedim ama azaldı kinim. Dön, sen ne dersen de tamam. Bitmişim halim yaman. Bir sendin derdimi anlayan. Dey, dilime gözlerinle dey. O zaman hallolur her şey. Her şey hallolur taz tamam. Yaşlanamam, nefes alamam ama bir kez sesini duysam. Senden uzaklaşamam, yolu bulamam ama bir kez elini tutsam. Dön, sen ne dersen de tamam. Bitmişim halim yaman, bir sendin derdimi anlayan. Dey, tenime gözlerinle dey. O zaman hallolur her şey, her şey hallolur taz tamam. Dön, sen ne dersen de tamam. Bitmişim halim yaman, bir sendin derdimi anlayan. O zaman hallolur her şey, her şey hallolur taz tamam. Her şey hallolur taz tamam.
Mutlu Mutfak. Sevgili dinleyenlerimiz, Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan çorba, kültürümüzde bebeklikten ölüme kadar hayatın her aşamasında tüketilen bir yemek türü. Batı mutfaklarında sadece iştah açıcı nitelikte tüketilen çorbalar, bizim mutfağımızda tek başına bir yemek olarak bile tüketilebiliyor. Hele kış aylarında çorbasız bir öğün düşünemiyoruz biz. Türk mutfağında çorbanın yerinden bahsedeceğiz. Çorba türleri neler, onlardan konuşacağız. Beslenme açısından çorbanın önemi ve elbette geleneksel çorbalarımızdan örneklerden söz edeceğiz. Kiminle? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aybüke Ceyhun Sezgin bizimle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Evet, çorbasız bir hayat düşünemiyoruz. Hani başka kültürlerde yerini bilmeyiz ama evet, bizim kültürümüze çok önemli değil mi hocam?
Evet. Türk mutfağında çorba oldukça önemli bir yere sahip. Zaten Türk mutfağında biz yemekleri kategorize ederken öncelikle çorbayla başlarız. Hı hı. Sonra ana yemek, işte pilavlar, salatalar, tatlılar şeklinde devam ederiz. Az önce siz de bahsettiniz. Anadolu'da çorba kültürü özellikle bebeklikten ölüme kadar hayatın her aşamasında tüketilen bir yemek türü olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Batı mutfak kültüründe sadece iştah açıcı nitelikte tüketilirken, hı hı, aslında Türk mutfak kültüründe tek başına bir yemek olarak sofralarda kendine yer edinen bir yiyeceğimiz. Hı hı. Geleneksel bir yemek olması dışında hem besleyici hem de ekonomik olması, hı hı, nedeniyle de toplumun tüm kesimlerine aslında hitap eden, hı hı, bir yemek türü. Tabii çorbanın kavram olarak bakıldığında Türkçe sözcükte Farsça şurba olduğu belirtilen çorba sözcüğü tuzlu madde anlamına gelen şur ile aş ve yemek anlamına gelen bağının birleşiminden, hmm, oluşuyor. Hmm. Yani burada tuz devreye giriyor, hmm, yavaş yavaş. Ayrıca sebze veya et ile hazırlanan sıcak sulu içecek olarak da tanımlanmakta. Dilimizde aslında biz çorba yemek yerine çorba içmek kavramını İçmektir, kullanıyoruz. Bazen şey de kullanabiliyoruz çorba için, işte mercimek çorbası dediğimiz, hı hı, durumlarda var. Ayrıca bazı yörelerde arabaşı, ayran aşı, hı hı, toyga aşı gibi çorba yerine aş dediğimiz, hı hı, kavramlar da olabiliyor. Yani, hı hı, aş denildiğinde çorba aklımıza gelebiliyor.
Evet, evet.
Tabii çorba çeşitlilik yönünden oldukça zengin olan, Türk mutfağında yer alan, suyu fazla olan bir yemek türü.
O yüzden mi böyle bir şey yaptığımız zaman ne bu ne böyle çorba gibi derler.
Evet.
Halbuki çorbaya haksızlık bence,
evet,
yani.
Evet, su oranı fazla.
Hani yani çok sulu yapılmış bir çorbaya ithafen söylenmiş olabilir. Belki bir şehriye çorbasına ithafen söylenmiş olabilir yani, ama yani siz kıvamlı mı?
Yememek lazım.
Değil mi ya? Çorbanın. Siz kıvamlı mı seversiniz mesela?
Kıvamlı, orta kıvamlı olması her zaman iyidir. Tabii malzemelerin sade kullanımları yanında çeşitli kombinasyonları söz konusu. Et devreye girebiliyor, tavuk girebiliyor, baklagil, sebzeler, su içerisinde tuz ve biber gibi baharatlarla birlikte pişirilmesiyle elde edilen çorba, gerektiğinde un ilavesiyle kıvam kazandırılan, süt, yumurta, yoğurt, limon, sirke, hı-hı, ve sarımsak sosları eklenmesiyle de besin değeri arttırılan, sıcak ya da soğuk içilen bir yiyecek olarak karşımıza geçiyor. Az önce siz de bahsettiniz, çorbalar bebeklerin ek gıda döneminden itibaren aslında hayatımıza girebiliyor. Hatta yaşlılık dönemine kadar tüm hayatın evrelerinde tüketilerek, sevilerek tüketilen bir öğün, bir yiyeceğimiz. Hemen hemen herkes tarafından sevilen çorbanın sabah, öğle ve akşam tüketimi söz konusu. Hatta şöyle bir durum söz konusu, sabah kahvaltısında çorbayı biz doyurucu niteliğinden dolayı tüketebiliyoruz. Öğle yemeğinde açlığı yatıştırma özelliği var. Akşam yemeğinde ise fazla yemeği önlemek adına yemek öncesi tüketildiği zaman aşırı tüketilen yiyeceklerden uzak kalmamıza sebep olabiliyor. Tabii Türk mutfak kültüründe birçok malzemeyle yapılıyor ama bazen hoş kokular yakılabiliyor çorbanın yüzeyine. Biz ona çorba yüzü diyebiliyoruz. Özellikle bu tereyağında işte
biberin, nanenin
yakılarak çorbaya eklenmesine biz çorba yüzüğü diyebiliyoruz. Bazen bu özellikle kelle paça çorba, işkembe çorbada işte sarımsak sosu, limon sosu, sirke, bunlar tercih edilen soslar arasında da yer alabiliyor. Tabii çorbaların şu özellikleri var. Çeşitli garnitürlerle de servis edilebiliyor. Bazen bir tereyağında küçük ekmekleri kavrulup yanında, tabii, servis edildiğini görebiliyoruz.
Kıtır ekmeklerle.
Evet, peksimet dediğimiz. Bazen bir kaşar peyniri, rendelenmiş bir
domates
kaşar.
Domates çorbası.
Özellikle evet, domates çorbasında. Bazen limon dilimleri, defne yaprağı, hı-hı, gibi ürünlerle zenginleştirilebiliyor. Bazen nane, maydanoz, dereotu, hı-hı, gibi, hı-hı, kıyılarak sebzeleri ekleyebiliyoruz veya yanında işte tane şeklinde de tüketebiliyoruz. Tabii Türk mutfağında çorbalar genellikle dumanı üzerinde tüter şeklinde servis edilir.
Sıcak olmasını isteriz tabii.
Özellikle kış aylarında. Sulu kıvamda olduğu için çorbayla birlikte aslında Türk mutfak kültürüne su servisi yapılmaz. Ama mutlaka yanında ekmek servisi yapılmaktadır. Tabii Türk mutfak kültüründe deniz ürünleri ve sakatatlarla yapılan çorbalar da kendine önemli yer edinmişti. İşte balık çorbalarımız var.
Evet.
Veya işte sakatatlardan kelle paça, işkembe dediğiniz gibi bunlar ta Osmanlı mutfak kültüründen Türk kültürüne geçen, hala devam eden, kültürümüze kendine yer edinen önemli çorbalar.
Ama ben şimdi çorba içiyorsanız yanında ekmek yemeyin diyeceğim. Hiç kendimi tutamayacağım bu konuda.
Yemeyelim.
Çünkü bir kase çorba eşittir bir dilim ekmek. Ha, o gün hiç ekmek yemediyseniz buyurun ikisini de yiyebilirsiniz tabii ama evet. Çorba içiyorsanız ekmek yemezseniz sizin için iyi olur.
Evet. Biz çorbalarımızı aslında sadece kış aylarında tüketmiyoruz. Hani kış aylarında ısınmak amacıyla zaten yayla ve ezogelin çorbaları sıklıkla tüketilirken yaz aylarında da serinlemek.
Soğuk çorbalar.
Soğuk çorbalar özellikle ayran çorbası dediğimiz ya da yoğurt çorbası veya Siirt'in özel yöresel bir çorbası var. Mihir çorbası. Sıklıkla tüketiliyor. Yöreye özgü ürünlerin katılmasıyla elde edilen geleneksel bir ürün.
Mihir çorbası.
Türk mutfağında aslında çorbaları sınıflandırırken biz kullanan ana malzemesine göre sınıflandırabiliyoruz. Tahıl, bakliyat, hamur ile hazırlanan çorbalarımız var. Et ve sakatat çorbalarımız var. Yoğurt ve süt çorbalarımız var. Tavuk çorbaları ayrı bir kategori, sebze çorbaları işte özellikle karalahana çorbası, Karadeniz yöresinin çok bilinen, aslında ismi çorba ama yemek kıvamında
yemek
olan
şey o, değil mi?
Koyu kıvamlı bir çorba çeşidimiz var.
Brokoli çorbası.
Brokoli çorbası sebze mevsimi. Çorbalarına örnek olarak verilebilir. Tabii bunlar içine katılan malzemeye göre sınıflandırılan çorbalar, bir de pişirme tekniğine göre sınıflandırılan çorbalarımız var. Meyaneli çorbalar, taneli çorbalar ve bir de ezme çorbalar olarak da biz bunları kategorize edebiliyoruz. Tabii Türk mutfak kültüründe birçok çorba çeşidi var ama coğrafi işaret ile tescillenen çorba çeşitleri 44 adet. Biz ona ilişkin bir çalışma yürütüyoruz öğrencimizle beraber. Acaba dedik Türk mutfak kültüründe coğrafi işaret ile tescillenen çorbaları bir çıkartalım. Hangi bölge yoğunluklu diye bir bilimsel çalışmaya başladık. Biliyorsunuz ki coğrafi işaretleme geleneksel olarak sürdürülebilirlik açısından çok önemli. Bir nevi ürünün kimliğini yansıtan
çok
bir
güzel
sistem. Tabii sadece coğrafi
işaret... Kültürel mirasın aslında devamını sağlıyor. Evet,
buradaki asıl amaç coğrafi işaret, yörede uzun yıllar boyunca üretilen ve derin tarihe sahip olan yiyecek ve içeceklerin korunması ve gastronomik açıdan kültürel sürdürülebilirliğin ve geleneksel yiyeceklerin koruma altına alınmasını hedefleyen bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Tabii biz onlardan birkaç örnek verelim isterseniz. Tescil edilen çorbalarda
hangileri bakalım?
Mesela Adana analı kızlı çorba.
Evet.
Meşhur zaten.
Tarhana demezseniz çok üzülürüm.
Kızılcık tarhanası var. Tamam. Kütahya'nın özellikle. Antep yuvarlaması var ya da yuvalama dediğimiz. Antep beyranı var. Bayburt kavut çorbamız var. Erzurum ayran aşı çorbamız var. Gaziantep maş çorbamız var. Konya bamya çorbamız var. Mesela bunlardan birkaç örnek veriyorum. 40 tane.
Ezogelin var mı ezogelin?
Ezogelin çorbamız
var
da var.
Listede?
Evet, evet. Ezogelin çorbamız da var.
Lebeniye,
özellikle Urfa lebeniye çorbamız, Yozgat arabaşı çorbamız. Bunlar coğrafi işareti olarak tescillenmiş çorbalarımız. Tabii bunlar 44 adet. İsteriz ki bunların sayısı oldukça artsın. Çünkü bunlar bizim geleneklerimizin,
göreneklerimizin. Vardır zaten değil mi? Yeter
vardır
ki biz araştıralım.
Evet, tescil edilsin.
Tescil edilme süreci nedir? Onu da öğrenebilir miyiz?
Tescil edilme süreci özellikle yerel yönetimler tarafından, işte ticaret odaları olsun, tarım ilçe müdürlükleri olsun, yörelerde bulunan yerel kurumlar aracılığıyla yöredeki ürünün ayırt edici özelliğinin Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurulmasıyla başlayan bir süreç. Yani ürünün ayırt edici özelliğinin tamamen ortaya konulması ve bunun işte ticaret borsası olsun, tarım ilçe müdürlükleri olsun, ticaret borsaları kanalıyla da Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusuyla başlayan bir süreç.
O zaman yani iş belediyelere mi düşüyor bu noktada?
Tabii ki yerel yönetimlere.
Başvuru süreci.
Evet, yerel yönetimlere ve halka Özellikle işte yerel yönetimler...
Başvuru için herhangi bir para ödemeleri gerekiyor mu? Hani halk deyince şimdi hani...
Türk Patent ve Marka Kurumu'na çok hani cüzi belki bir miktar ödenebilir ama önemli olan işte tescili alabilmek.
Tabii çok kıymetli.
Çok kıymetli. Bunların sürdürülebilirliği çok çok önemli. Tabii. O yüzden kıymetli olan yiyeceklerimizin devamlılığının koruma altına alınması açısından önemli stratejiler. Geleneksel çorbalardan birkaç örnek vermek isterim. Özellikle arabaşı, Konya bamya çorbası ve ayran aşı çorbalarından birkaç örnek vereceğim. Mesela arabaşı çorbası denildiğinde hep İç Anadolu bölgesiyle özdeşleştirilir. Özellikle Yozgat. Ankara ve Konya illerine özgü bir çorba olarak bilinir. Tabii özelliği arabaşı çorbası içilirken ekmek yerine kendine özel hamuru var. Hamuru var ve hamurunu da çiğnemeden yutmak gerekiyor. Öyle bir özelliği var.
Öyle.
Evet.
Sorgulamıyorum.
Evet, o şekilde.
Çiğnemek istiyorum ben.
Çiğnemeden direkt yutulması gerekiyor. Tamam. Mesela Konya bamya çorbamız var.
O da çok güzel.
O da düğün ve davet yemeklerinin baş tacı.
Değil mi? O bamya nasıl pahalı bir şey?
Çok pahalı.
Altın gibi altın. Biliyorum.
İplere teker.
Minnacık, minnacık. Evet.
Ne kadar küçük olursa o kadar değerli.
O kadar
değerli.
Kıymetli.
Evet.
Ve o ekşiliği o çorbanın.
Limon eşliğinde.
Evet. Ona bir de et konuyor ama.
Evet.
Değil mi?
Ona şey konulabiliyor.
Kuşbaşı etki minik minik.
Kuşbaşı evet ve kuzu etiyle yapılan zaten bir çorbamız. Tabii coğrafi işaret olarak tescil edilen bir çorba. Ayran diğer çorbalardan ayıran en önemli özelliği kuzu eti ve iplere dizilerek kurutulan çiçek bamya kullanılması önemli. Konya bamya çorbası yemeğin en başında değil aslında yemeğin ortasında özellikle iştah açıcı olarak limonla birlikte tüketin. Genellikle çorbaları yemek başlangıcı düşünüyoruz ama
evet,
Konya'da ortada verilir.
Neyle başlıyorlar acaba?
Düğün,
etli pide
olabilir.
Çok acıktım galiba sonunda ben.
Konya'nın meşhur etli pidesi düğün ve davet yemeklerinin baş tacı çorbası olarak karşımıza çıkıyor. Ayran aşı çorbamız var. Sıcak olarak Erzurum yöresinde tüketilen, tescil alan bir çorba. Düğünlerde, davetlerde, Ramazan ayında olmazsa olmaz çorbalardan bir tanesi.
Soğuk mudur ayran aşı?
Sıcak.
Sıcak o da.
Evet. Aşurelik buğday, den veya gendim olarak adlandırıldığımız buğday kullanılıyor. Burada yoğurt ve unun karışması çok önemli. Pütürsüz olması gerekiyor.
Tamam, bu bizim bildiğimiz yayla çorba değil mi? Hani yerine buğday koyuyoruz.
Evet, buğday
koyuyoruz. Mantığı o.
Ancak yöreye özgü kişniş ya da aşotu dediğimiz bir baharat aslında ona o zenginliği veren, o özelliği veren özellik de bu olarak karşımıza geçiyor. Tabii beslenme açısından çorbaya baktığımızda az önce de bahsettik bebeklikten yaşlılığa kadar her dönemde tükettiğimiz bir yiyecek.
Bebeklerin mesela ilk... Şimdi anne olacaklar vardır belki. İyi 6 aydan sonra yavaş yavaş işte çorba, işte yoğurtla başlıyoruz falan. İlk çorbası hangisi? Sizin önerdiğiniz?
Sebze çorbalarıyla başlıyor.
Öyle mi?
Evet. Sebze çorbasıyla işte brokoli, havuç, kabak bunların haşlanmasıyla.
Bunlar gaz yapmıyor mu?
Yani sebze çok fazla gaz yapmaz. Tahıl kadar olmaz.
Öyle mi?
Evet. Yavaş yavaş bu ek gıdaya geçiş dönemlerinde bu tarz sebzeleri kullanarak da. Tarhana da evet. Beslenme açısından zaten tarhana çok önerilen bir çorba. Çünkü içerisinde dengeli karışımları içeriyor. Özellikle çorbaların şu özelliği var. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor. Hastalık halinde sıklıkla tükettiğimiz, başvurduğumuz yiyeceğimiz, ameliyattan yeni çıkan hastalar katı yiyecekleri geçmeden önce sulu yiyeceklerle besleniyor.
Mesela dönemde, tam soğuk algınlığı olduğunda bir tavuk suyuna şehriye çorbası yani.
Evet.
Vazgeçilmezsiniz.
De limon.
Değil mi? De limon çok
C
güzel.
C vitamini.
Evet.
Ameliyattan yeni çıkan hastalar için katı yiyeceklere geçmeden önce tavsiye ediliyor. Çorba hem doyurucu hem de malzeme açısından bakıldığında besin değeri açısından önemli. Çünkü çorbanın şu özelliği var. Çok çiğneme gerektirmeyen bir yemek türü. Doyurucu ve hazmın kolay olması, sindirimi kolay olması nedeniyle tercih edilebiliyor. Beslenme açısından yayla, toyga, tarhana, mercimek çorbaları dengeli karışımlar içermekte. Tabii birçok çorba çeşidinde biz yumurta, süt, yoğurt kullanarak terbiyeler yapıyoruz. Bunlar protein değerini arttırması açısından
lezzeti
önemli.
Lezzeti de artırıyor ama
evet,
protein de artırıyor.
Lezzet, görünüm açısından da önemli. Tarhananın kurutulmasında özellikle B grubu vitaminlerinin kaybolmaması adına da gölgede yapmak beslenme açısından da önemli diyebiliriz çorba açısından.
Çok güzel. Her şeyi öğrendik çorba ile ilgili. Teşekkür ederiz Aybüke Hocam. Doçent Doktor Aybüke Ceyhun Sezgin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi bizimle birlikteydi. Melih Demirezer, Sefa Ak'tan birlikte çalıştılar teknik masada. Didem Güner, Özlem Öztaş programımızı hazırlıyorlar. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Baş tacı.